Ayrım 21, sayfa 130. 7. Analiz işlemi. Bir geleneğin temel yapısının ne olduğunu anlamak için o geleneğin yerel örnek yapısıyla birlikte varyantlarının coğrafya sırasına göre tek tek özelliklerinin analiz edilmesi gerekir. Bu çözümleme teknik açıdan fazla zaman gerektirmemeli ve anlaşılır olmalıdır. Kafiyeli bir halk şiirinin bir dizesinin her varyasyonu ya da bir özelliğin varyasyonu, uyaksız malzemelerin bütün ayrıntıları gibi tek tek içinde bulundukları varyantların kimliklerini belirleyen bir işaretle ayrı bir yere not edilir. Tek tarafı kullanılmayan ayrı sayfalardan oluşan bir formanın genel düzeni bu iş için çok uygundur. Varyasyonlar tam bir dizi halinde tutulurken her listeye aynı sırayla kaydedilir. Varyasyonların yazılış üslupları için bazı basitleştirilmiş ifadeler kullanılabileceği gibi aktarılan bölümler için de semboller kullanılabilir. Bunlar bir araştırmacının zaman kaybetmesini önler ve aynı zamanda ona hazır bir yol sunar. Kral Truspeard'ın masalında FFC No 50 sayfa 12-13 asıl kişi Fransız RF13, Alman GG16 ve Danimarka versiyonlarında GDL7 aşağıda görüldüğü değişikliğe uğrar. Fransa prensi RF1, RF2, GG15, Fransa kralı RF3, isimsiz bir ülkenin kralı GG1, GG2, GG3, GG13, Prusya kralı GG4, isimsiz bir ülkenin prensi GG5, GG6, GG7, GG8, GG9, GG10, GG14, GG16, GD1, İngiltere prensi GG11, Prusya fristi GG2, atsız bir ülkenin lordu GD2, Danimarka prensi GD3, GD4, Danimarka kralı GD5, GD7. Bu varyasyonlar daha kolay ulaşılabilecek şekilde numaralandırılarak kataloglanır ve içeriklerine göre yazılmış bir düzende başka listelere kopya edilerek hazırlanırlar. Bu analizin amacı daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, çeşitli yörelerdeki örnek yapıyla birlikte temel yapıyı saptamak, incelemekte olan temanın herhangi bir özelliğinin ur formunu, ilk örnek, ve bu özelliklerin asıl bileşimi ve düzenlenmesinin belirlenmesidir. Temel yapıyla örnek yapının arasındaki bağlantıdan söz konusu geleneğin yayılma ve gelişme rotasını keşfedebiliriz. Kron 1996 35-37. 8. Yanlış hatırlamanın etkisi. Yanlış hatırlamanın etkisi manzume şeklindeki şiir birimi olmayan oldukça uzun, epik bir şiirin yenilenmiş kopyalarında çok açık şekilde görülebilir. Bir şeyi unutma olayı her şeyden önce geçici olabilir. Aslında şiir dizelerini aynı sırayla her zaman, özellikle bu alanda çalışan birinin beklenmedik bir ziyareti sırasında akılda tutmak gerçekten zordur. Bir ya da birden fazla şiir her vakit belleğin olması gereken yerinde değil, daha sonra şiir bölümlerinin yerlerinden çıkmasına yol açan başka yerde ortaya çıkar. Bir icranın kısa bir süre içinde yapıldığı sırada bile bu dize ortaya çıkabilir. Ya da ilkinde hatırlanan bir dize ikincisinde unutulabilir. Aynı ozan tarafından yapılan ezbere okumalar, nispeten uzun süren aralardan sonra yapılırsa değişmeler daha da fazlalaşır. Kron 1996 39-43. 9. Yayılma genişleme eğilimi. Unutmanın karşı tezi olan yayılma eğilimine ya da unutma eyleminin ta kendisi ya da irticalen söyleme isteğinin ortaya çıkışı neden olur. Bir geleneğe yapılan ekler ya yeni buluşlar ya da bir başka metinden ödünç almayla gerçekleşir. En basit yayılma, genişleme, türü, bir dizenin ya da dize grubunun yinelenmesidir. Tekrar başlığı altında da ikinci kişinin yaptığı meydan okumanın üçüncü kişi tarafından açıklanması, üçüncü kişinin rapor vermesi ve ikinci kişinin sorduğu soruya birinci kişinin cevap vermesi gibi. Bir elementin kopya edilip çoğaltılması alışılmış bir olaydır. Eklemelerde çok büyük bir özen ve mantığa uydurma çabası vardır. Unutularak ortaya çıkan genelleştirmelerin karşıtı, bir ögeye yeni bir farklılık veren özelleştirmedir. Adı olmayan evsiz ve işsiz bir kişi bir ad alır, yurttaş ve iş sahibi olur. Özel bir türü olmayan bir ağaç, belirli bir ağaç haline gelir. Tanımlamayı genişletmek için daha önce sözünü ettiğimiz gibi, halk belleğinde tutulmuş olan geleneksel bilginin diğer yapılardan genellikle eklemeler ödünç olarak alınır. Çeşitli folklor unsurlarından eş ya da benzer özellikler içeren parçalar kolayca bir araya getirilirler. Bu birleştiren düğüm hemen her kelime ya da cümlede ortaya çıkabilir. Kron 1996-45-49. 10. Dönüşme yaraları. Bir özelliğin unutulması ya da saklanması aslında yeni bir özelliğin eklenmesinde ya da var olan bir özelliğin açıklanmasında olduğu gibi çoğunlukla bir dönüşmeye yol açar. Unutma ile ekleme birlikte yapılırsa dönüşüm daha belirginleşir. Bir bilmecenin çözümü unutulursa yeni ve uygun bir cevabın bulunması gerekir. Bir şiirin bir tek sözcüğünü hatırlayamamanın bir ozanda sadece terimin anlamı aklında kalmışsa, benzer bir sözcüğü ya da metne uyan bir başkasını o unuttuğu sözcük yerine koyar. Unutma ve ekleme doğal varyasyona yol açan tek etken değildir. Bir şiiri okumayı öğrenen herhangi bir kişi bir sözcüğü unutabilir veya yanlış anlayabilir veya doğru duyduğu bir sözcük yabancı bir diyalekten gelmiş olabilir. Yahut da o dilin daha eski bir aşamasından gelebilir. Bu durumda sözcüğün doğru telaffuzuyla hatırlanması zor olabilir. O vakit ya bozularak anlaşılmaz bir fonetik kaynaşmaya yol açar ya da bildik başka bir sözcüğe bağımlı olur. Özellikle adlar her türlü bozulmaya açıktır. Yerelleştirmeye bağlı olarak yapılan dönüşümlerin yanında, geçici uyarlamalara bağlı olarak yapılan dönüşümler de vardır. Özelliklerin genel olarak modernize edilmelerinin yanında, arada bir tarih hatalarıyla da karşılaşmak mümkündür. Her zaman okun yerini tüfek almaz, bazen tüfeğin yerini ok da alabilir. Taşıyıcının ya da dinleyicinin duygusal ufkundan bir folklor unsuru da uyarlanabilir. Bir anlatıcı hikayedeki karakterlere kendi yaşamındaki durumunu yükleyebilir. Gezgin efsanelerin yere ve zamana bağlı adlarında olduğu gibi, birkaç ünlü tarihi adın daha geleneksel olanlarla değiştirilmesinde belli bir çevreye uyarlama olgusu daha çok göze çarpar. Masalların ünlü bir önderin kişiliğinin çevresinde toplanması bilinen bir olgudur. Aynı geleneğin iki varyantı birbirinden özellikler ödünç alabilir ya da birbirinin üzerinde tesirli bir güç oluşturabilir. Aynı türden çeşitli gruplar birbirinden tema ödünç alabilirler. Gerçekten yeni bir yaratma ve yaratıcı değişiklikler yavaş yavaş değil, daha çok birdenbire olur. Bununla birlikte daha mekanik değişikliklerin izinde bir süre sürüklenir. Halk edebiyatındaki psikolojik imkansızlık, köklü değişiklikleri birleştiren bir zincir olmuştur. Bir geleneğin halk ağzında eşsiz yaratıcı bir değişikliğe uğramasının da belli sınırları vardır. Bunları araştırırken birkaç sorunla karşılaşabiliriz. Birbirinden son derece farklı iki uyarlamayı karşılaştırırken, daha basit olan uyarlamanın basitleştirme yoluyla daha karmaşık olandan değil, daha karmaşık bir uyarlamanın genişletme yoluyla daha basit olandan ortaya çıkarıldığının saptanması gerekir. Dahası genişletmenin diğer geleneklerin birleşmesinden değil, özgür yaratıcılık sonucu ortaya çıktığı ve sonuç olarak bu uyarlamaların bağımsız ürünler değil, tek bir geleneğin gerçek uyarlamaları olduğuna karar vermek gerekir. Kron 1996 51-65 11. Ölçütler. Sözlü gelenekteki dönüşüm yasalarını bilmemize rağmen, nispeten eski bir uyarlama ile yenisi arasında bireysel özellikleri açısından ayrım yapmak hiç de kolay ya da basit değildir. Bunun için elimizde bulunan ölçütler nadir olarak kayıtsız şartsız kesindir. Çoğunlukla da bize yalnızca deneysel bir çözüm sunarlar. Bir uyarlamanın önceliğine karar vermek için ilk ölçüt, onun sayısız derlenmiş kayıtlarının dağılımıdır. Coğrafya olarak birbirleriyle ilgili yalnızca bir ya da birkaç örnekte görülen bir değişim, genel olarak yalnızca sınırlı bir alanda ayakta kalmış veya beğenilerek benimsenmiş tesadüfi bir biçim olarak görülebilir. Bununla birlikte önemli sayıdaki kaynaklarca verilen iki seçenek arasındaki istatistiki sonuçlar, bu konudaki araştırma ve çalışmaların değişen yoğunluğuna bağlı olabileceği için hiçbir zaman kesin bir etken olamaz. Bundan daha önemli olan bir şey, coğrafya alanlarının dağılma uzaklığıdır. Coğrafik dağılıma karar verirken, daha sonra sömürgeleştirme yoluyla ya da tesadüfi göçlerle taşınmış olan bu uyarlamalar dikkate alınmayabilir. Çok geniş bir alana yayılmış, oldukça az sayıdaki uyarlamaların tek bir özelliği birbirinden bağımsız olarak benimsenmeleri ya da bu özelliği aynı biçimde değiştirmeleri ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Uyarlamalar yine de yalnızca bölgeleri göz önünde tutularak sınıflandırılmamalı, aynı zamanda değerlendirilmelidir. Bir geleneğin coğrafik yayılma yönüyle ilgili olarak ilk çıkış yerine daha yakın bir noktada bulunan uyarlamanın daha güvenilir olduğuna inanmak gerekir. Bir unsurun doğuş yerinde korunmuş olan tek bir varyantın büyük bir değeri olabilir, hatta diğer varyantları değersiz kılabilir. Takas edilen bakire ile ilgili olarak Batı Finlandiya'da kopya edilmiş ve Doğu bölgelerine yayılmış olan bir şiirin tek bir varyantı şiirin temel yapısını saptama konusunda eşsiz bir öneme sahiptir. Çünkü asıl ayırıcı özellik yalnızca bu varyasyonda tutulmuştur. Dağılma yönü yine de her zaman kolay anlaşılmaz. Yukarıda sözünü ettiğimiz durumlarda ilk zamanlar yayılmanın tersine bir yönde, Doğu Finlandiya'dan Batı Finlandiya'ya doğru olduğu sanılmıştı. Bütün bunların yanında uyarlamanın çıkış yerine uzak bir alanda, çıkış yerine daha yakın bulunanlardan daha eski bir uyarlamanın ortaya çıkabileceği, belki tek bir özelliği ile diğerlerinden ayrılabileceği unutulmamalıdır. Bir folklor unsurunun daha geç göç ettiği bir bölgede, zamanın etkisi o unsurun daha önce ulaşmış olduğu bölgeye göre bazı yönlerden daha az zararlı olmuştur. Ne olursa olsun, ayırıcı özelliklerin yayılma yönündeki düzenli bir hareketi tanınabilir, özellikle araştırmacı, yerel uyarlamaların tesadüfen kaydedilmiş örneklerine bağımlı olmayıp, bu unsurun kendi modeliyle çeşitli varyantların karşılaştırılmasıyla belirlenmiş olarak desteklendiği zaman bu tanınma kolaylaşır. Genelde daha eski bir el yazması eser, aynı bölgeden daha sonra kopya edilmiş olandan daha fazla ilgi çekicidir. Öte yandan folklor bilgisini veren kişi, malzemeleri ezbere dayalı olarak her zaman aynı kolaylıkla veremeyeceği için, elinde olmadan unutmuş olduğu bir unsurun torunlarının daha sonra yaptığı bir kayıtta ortaya çıktığı sık sık görülen olaylardandır. Tek bir eski yazılı kaynağın bir ayrıntı ile ilgili delilin daha sonraki bütün yazılı kaynakların delilini önemsizleştirebileceği olasılığını göz ardı etmeden, Belki aynı coğrafya bölgesinden önemli sayıdaki varyantlardan elde edilen bölgesel bir normun ışığı altında değerlendirilmelidir. Halk masalının ana yurduna yakın, hatta ana yurdundan gelen bölgesel normun daha da büyük bir önemi vardır. Bir uyarlamanın yaşına yalnızca el yazması eserin tarihiyle karar verilemez. Bu uyarlamanın ana yurdundan ayrılan bir sömürgede ortaya çıkması, eğer sonra komşu bölgelerden yayılma ya da ödünç alma yoluyla alınmamışsa, bu uyarlamanın sömürgeleşme tarihinden önce de orada olduğunu gösterir. İki ya da daha fazla folklor unsurunu karıştırırken ya da birleştirirken, çeşitli öğelerin ayırıcı özellikleri, bağımsız varyantların kendilerinden daha fazla değişime açıktır. Buna karşın belli ayrıntılar, bazen karışmış bir uyarlamanın el değmemiş bir bölümünde, daha basit bir uyarlamada olduğundan daha iyi korunur. Buna ek olarak tek, birleştirilmiş bir eser üzerinde mi, yoksa daha sonraki bir birleşimi üzerinde mi çalıştığımızı her zaman kolayca anlayamayız. Yabancı bir çevredeki parçalar, dağınık parçalar gibi değişime çok açıktır. Taşınan özelliklerin eksiksiz olması, iyi korunmuş bir yapının göstergesidir. Yine de bir parçada, bilhassa unsurun ana yurdundan ya da daha önceki bir tarihten gelen bir parçanın, yer alan birkaç motifin muhtemel özgünlüğü nedeniyle büyük bir değeri olabilir. Değişik uyarlamalar arasında yapılacak bir seçimde, diğer uyarlamaların doğrudan ya da dolaylı olarak gelişebildiği ilk yapıyı sağlayan bir uyarlama tercih edilmelidir. Coğrafya ve zamanla ilgili şartların sunduğu delil, kendi aralarındaki karşılaştırma ile daha da güçlenir. O. Kallas'ın Estonya tekrarlamalı şiirlerinin dış unsurlarını ayırarak şu prensibi takip eder. Bir motif, şiirin manzum güzelliğine katkıda bulunsa ya da konuya uysa bile, eğer bir başka metnin içinde gerekliyse, yani bir başka şiir o motif olmadan bozuluyorsa, bu motifi sonradan eklenmiş gibi atmamız gerekir. İki çoban şiirinde bir çoban kızının el işiyle uğraştığı görülmektedir. Kayıp sürü şiirinde buna gerek vardır. Sürü otlamaktadır ve çoban kız elindeki işe öylesine dalmıştır ki sürünün kaybolduğunu fark etmez. Tam tersine, kayıp kazlarla ilgili bu şiirde, çoban kızın kuşları gözleyip gözlemediği önemli değildir. Son kez kaybolmaz, ancak yırtıcı bir kuştan korkarak kaçar. Bu nedenle çoban kızın dikkatini işinden ayırmaya gerek yoktur. Motiflerden birisinin başka bir metin için kesinlikle gerekli olduğu paralel motif arasında seçim yaparken aynı ölçüt gereklidir. Zengin Adam ve Damadı masalında FFC No 23, çocuğun terk edildiği yer konusunda genel olarak dağılmış iki varyasyonla karşılaşıyoruz. Bir yandan orman ya da vahşilik, öte yandan suyun temel ve gerekli olması nedeniyle suyun diğer hikayelerde görülmesi bu motifin orijinalinde bulunmadığını gösterir. Folklor açısından işlerliği olan her motifin önceleri belli bir şiirde ya da masalda bulunmuş olduğu geçici varsayımı, bizim bu ihtimali her araştırma projesinde düşünmemizi sağladığı için oldukça önemlidir. Birkaç durumda iki bağımsız yapı tümüyle aynı motifi başlangıçtan itibaren kullansa bile, bu geçici varsayım, yaygın ve farklı malzemelerden sağlam bir düzen kurma çabasına güç vermiştir. Ortak bir motifin prototipi kadar gerekli olduğu ikinci derecede önemli bir yapı ihtimali yine de dikkate alınmalıdır. Uyaklı halk şiirinde tümüyle yapısal ölçütleri kullanabiliriz. Bir dilde belli sayıda hece ve hece sayısında sözcük gerektiren şiir vezni, zayıflama ya da sözcük sonundaki harf ya da hecenin çıkarılması ile eksilmişse, geleneksel bir dize yapısının muhtemel yaşına eski bir konuşma yapısında bu sözcüklerin izini bularak karar verebiliriz. Kron 1996-67-72.